Ayrım 43, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 552, 1352. Safiye bir eli demir gemi başında, kalçası küpeşteye dayalı bir şekilde dinleniyordu. Aynı anda nasıl hem bu kadar korkmuş hem de bu kadar yorgun olabiliyordu? Sarmal rampa tarafından gelen patlamayı duymalarından bu yana yarım saat geçmişti. "Cassandra Kradöke geliyor galiba," dedi Omaha. Patlamaya kadar gemileri tünelde ilerlemeye başlamıştı ama yine de gerilim yükselmişti. Fenerlerin çoğu arkayı aydınlatıyordu, gelen bir şey yoktu. Safiye Cassandra'nın onların gittiğini öğrenince ve suyla kaplı tünelle karşılaşınca yaşayacağı öfkeyi tahmin edebiliyordu. Cassandra ve ekibi onları takip etmeye kalkarsa uzun uzun yüzmeleri gerekecekti. Arap yelkenlisinin hızı yüzme hızından biraz fazla olsa da bir saattir yol alıyorlardı. En az 6 ya da 7 mil ilerlemiş olmalıydılar. Yavaş ama görkemli bir kaçıştı onlarınki. Her geçen dakika hepsi biraz daha gevşiyordu ve Cassandra'nın tünelin girişini temizleyebildiğini kim söyleyebilirdi ki? Yine de Safiye daha başka, kalbine yakın bir korku yaşıyordu. Painter, kaderi ne olmuştu? Ölmüş müydü, yakalanmış mıydı, kum fırtınasında kayıp mı olmuştu? Umutlu bir olasılık yok gibiydi. Safiye'nin arkasındaki birkaç rahim kadını yumuşak sesle şarkı söylüyor, ölüleri için yas tutuyordu. Yine Arami dilinde söylüyorlardı. Safiye'nin kalbi de kederle karşılık veriyordu. Lulu onun dikkatini fark ederek kıpırdandı. "Eski dilimiz, son kraliçemizin dili. Şu anda ölü bir dil ama kendi aramızda konuşuyoruz." Safiye onu dinlerken başka bir zamana gitti. Yakındaki Kara ve Omaha kalasların üzerine oturmuş, başlarını önlerine eğip uykuya dalmışlardı. Barak dümenin yanında duruyor, rota tembel bir S çizerken ona uygun bir şekilde yol almalarını sağlıyordu. Belki geçit bir zamanlar eski bir yeraltı nehir sisteminin bir parçasıydı. Birkaç adım ötedeki Coral bağdaş kurup oturmuş, aküyle çalışan bir dizi aleti kurcalıyordu. Yüzü loş ışıkta çizgili görünüyordu. Danny yanına oturmuş ona yardım ediyordu. Yüzü Coral'ınkine yakındı. Safiye'nin gözleri onların arkasındaki grubun son üyesini buldu. Clay sancak tarafındaki küpeşteye yaslanmış ileriye bakıyordu. Barak ve o bir dakika önce Arap'ın cebinde kalan birkaç sigaradan birini içmişlerdi. Clay bir sigaraya daha ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. Onun baktığını görünce gelip Safiye'ye katıldı. "Nasılsın?" diye sordu Safiye. "Bütün söyleyebileceğim, bu gezi için iyi bir not alsam iyi olacağı." Gülümsemesi içten ama biraz titrekti. "Bilemem," diye takıldı Safiye. "Her zaman daha iyisi vardır." "Tamam, bu senin için sırtıma son kez dart yiyişim." İçini çekip karanlığa baktı. "Burada çok fazla su var." Safiye Şabab Oma'nın küpeştesinde yaptıkları benzer bir sohbeti hatırlayıp deniz korkusunu düşündü. O günler çok uzun zaman önceymiş gibi geliyordu şimdi. Danny dikilip gerindi. "Coral ve ben de bunu konuşuyorduk. Buradaki suyun miktarını. Yerel yağmurlarla birikmeyecek kadar fazla." Omaha kıpırdanıp başını kaldırmadan konuştu. Uyumuyor, yalnızca dinleniyordu.
"Peki hikayen ne o zaman, çok bilmiş?"
Coral cevap verdi. "Yerküre üretiyor."
Omaha başını kaldırdı. "Bir daha söyle."
1950'lerden beri yerkürenin içinde yüzeydeki hidrolojik buharlaşma ve yağmur döngüsüyle açıklanabilenden daha fazla su olduğu biliniyor. Yerkürenin derinliklerinde pek çok taze su kaynağı bulundu. Devasa su havzaları. Danny araya girdi. "Coral, Doktor Novak bana New York'taki Harlem Hastanesi'nin kazısı sırasında bulunan kaynağı anlatıyordu. Dakikada 2000 galonluk su üretiyormuş. Kaynağı tıkayacak yeterli basıncı sağlamak için tonlarca beton gerekmiş."
"Peki bütün bu yeni sular nereden geliyor?"
Danny Coral'a işaret etti. "Sen daha iyi biliyorsun."
Sözünün kesilmesinden rahatsız olduğu açıkça belli olan Coral içini çekti.
"Bir mühendis ve jeolog olan Stephen Rice, hidrojen ve oksijenin elementsel bileşimi yüzünden bu yeni suyun yerkürede düzenli olarak biriktiğini, magmada üretildiğini ileri sürüyor.
Bir kübik kilometrelik granitin doğru basınç ve sıcaklıkta 8 milyar galon tonluk su üretme kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Yer kabuğunun altında böyle büyük magmatik ya da yer kürenin ürettiği su rezervuarları bol miktarda bulunuyor. Bunlar geniş bir sistemle birbirlerine bağlı olup dünyayı kuşatıyorlar.
Arabistan çölünün altında bile mi diye sordu Omaha yarı gülerek.
Elbette. Rice 1985'te ölene kadar 50 yıl boyunca diğer jeologların mümkün olmadığını söylediği yerlerde su buldu. İsrail'deki 100 bin kişilik şehre su sağlamaya devam eden Eilat kuyuları da bunların arasında bulunuyor. Rice aynı şeyi Suudi Arabistan ve Mısır'da da yaptı.
Yani sence buradaki su o sistemin bir parçası olabilir mi?
Olabilir. Coral makinelerin birindeki minik bir kapağı açtı. Safiye içinden bir sis çıktığını fark etti. İçerideki hava biraz daha serin gibiydi. Cımbızla minik test tüpünü çıkardı, döndürdü. Gördüğü şey Coral'ın kaşlarını çatmasına neden oldu.
Ne oldu diye sordu Danny tepkisini fark ederek.
Bu suda garip bir şey var.
Ne demek istiyorsun?
Coral test tüpünü kaldırdı. Suyu dondurmaya çalıştım. Plastik test tüpünü kaldırdı. Nitrojen soğutucuda suyun ısısını -30'a getirdim. Su donmuyor.
Ne?
Omaha ona doğru eğildi. Bu çok saçma. Su dondurucudayken ısı enerjisini soğuğa bırakır ve katılaşır. Bu şey durmadan ısı veriyor ama katılaşmıyor. İçinde sınırsız enerji kaynağı var gibi. Safiye yelkenlinin küpeştesinin ilerisine baktı. Hala ozon kokusu alabiliyordu. Demirin etrafındaki sudaki hafif buharı görebiliyordu. Ekipmanında hala radix tarayıcı var mı? Coral başını salladı, gözleri irileşmişti.
Tabii.
Fizikçi çubuk ve taban birimini birleştirdi. Test tüpünün üzerine uzattı. Konuşmadan önce bulduğu şeyi gözleri anlatıyordu.
Antimadde bozulması.
Ayağa kalkıp tarayıcıyı küpeşlerin üzerine tuttu. Geminin ortasından Safiye'nin bulunduğu provaya kadar oynattı.
Her adımda daha da garipleşiyor.
Bu da ne demek diye sordu Omaha.
Demirdeki manyetizma antimaddenin bozulmasına yol açıyor.
Antimadde mi? Nerede?
Coral etrafına baktı. İçinde gidiyoruz.
Bu mümkün değil. Antimadde bir maddeyle temasa geçtiğinde kendini imha eder. Suyun içinde bulunamaz. Öyle olsa su molekülleri yüzünden uzun zaman önce patlardı.
Haklısın dedi Coral. Ama ölçümünü yaptığım şeyi görmezden gelemem. Buradaki su bir şekilde antimadde açısından zengin.
Gemi yürüten de bu mu diye sordu Safiye.
Belki. Manyetize demir suyun içindeki antimaddenin sınırlı bozulmasını bir şekilde aktive edip enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyor. Bizi itiyor.
Peki antimaddenin dengesinin bozulmasıyla ilgili bütün o endişelere ne oldu diye sordu Omaha.
Safiye gerildi. Painter'ın uranyum izotoplarının bozulmasından kaynaklanan radyasyonun müzedeki patlamanın tetiğini çekmiş olabileceğine dair yaptığı açıklamayı düşündü. Müzenin güvenlik görevlisinin dumanı tüten kemiklerini hatırlamıştı. Coral tarayıcıya baktı.
Alfa ya da beta radyasyonu okumuyorum ama kesin olarak söyleyemem.
Fizikçi çalışma alanına geri döndü. Daha fazla çalışma yapmam gerek.
Hoca ilk kez söze girdi. Heyecanı umursamadan öylece ileriye bakmıştı. Tünel burada bitiyor.
Bütün gözler o tarafa döndü. Coral bile ayağa kalktı. İleride yumuşak bir ışık titreşiyor, artıp azalıyordu. Tünelin 10 metre ileride bittiğini anlamak için bu kadarı yeterliydi. Son metrede tavan bir köpek balığının ağzı gibi çentikliydi. Kimse bir şey söylemedi. Gemi tünelden çıkıp geniş bir yeraltı odasına girdi.
Aman tanrım diye bağırdı Omaha.
14.04 Cassandra uydu telefonunun ahizesini sol kulağına koydu. Fırtınanın gürültüsünü kesmek için sağ kulağını tıkadı. Komuta merkezlerinin bulunduğu briket binanın ikinci katındaydı. Fırtına kasabada tozu dumana katıyordu. Kumlar tahta kaplı pencerelere çarpıyordu. Cassandra dinlemeye devam ederken bir yandan dolaşıyordu. Dijital olarak değişen ses işitmeyi zorlaştırıyordu. Loncanın başı isimsiz olmakta direniyordu.
''Gri lider'' diye devam etti papaz. ''Bu fırtına sırasında böyle özel bir işlem istemek, çöldeki operasyonumuzun ortaya çıkması riskini doğuruyor. Bütün loncanın açığa çıkmasından bahsetmiyorum bile.''
''Kulağa çok fazla geldiğini biliyorum papaz. Ama hedefi bulduk. Zaferden birkaç adım uzaktayız. Daha fırtına dinmeden Şisur'dan çıkmış olabiliriz. Yani eğer Tomb Raider'dan o malzemeleri alabilirsek...''
Peki başarılı olacağına dair bana nasıl bir güvence verebilirsin?
Bu göreve hayatımı koydum.
Gri lider, hayatın her zaman risk altındaydı. Lonca'nın komuta birimi senin son zamanlardaki başarısızlıklarını inceliyor. Daha fazla düş kırıklığı yaratman senin gelecekteki verimini ciddi biçimde düşünmemize neden olacak.
Aşağılık herif diye içinden küfretti Cassandra. Kod adının arkasına gizlenip kahrolası masasının arkasında oturup benim yeterliliğimi sorguluyor. Ama Cassandra bu son zorluğu aşmanın bir yolunu biliyordu. Bunun için Painter'ı takdir etmeliydi. Sayın papaz, buradaki zaferden eminim ama aynı zamanda adımı temizlemek de istiyorum. Ekip liderim bana gönderildi, onu ben seçmedim. John Kane benim emirlerime uymadı. Bu gecikmeye ve ölümüne onun güvenlik konusundaki yetersizliği neden oldu. Öte yandan ben sabotajcıyı yakalamayı başardım. Siyapt Sigma gücünün önemli bir üyesi.
Painter Crowell'in de mi?
Cassandra bu ses tonundaki tanıdık ifadeye kaşlarını çattı. Evet papaz.
Çok güzel Gri lider. Sana olan güvenim boşuna değilmiş. Malzemelerin gelecek. Lonca ajanlarının kullandığı 4 zırhlı kamyon şu anda yola çıkıyor.
Cassandra dilini tuttu. Demek bütün bu göz korkutmalar yalnızca şov içindi. Teşekkür ederim efendim demeyi başardı ama bu boşuna bir gayretti. Papaz telefonu kapatmıştı bile. Cassandra telefonu hızla yere çarptı ama derin derin soluyarak odada 2 kez dolaştı. Kamyonu delikten çıkardığında zafer kazandığından emindi. Painter'a işkence yapmak, konuşmasını sağlamak onun için zevk olmuştu. Şu anda düşmanın gerçek bir tehlike olmadığını biliyordu. Bir avuç deneyimli savaşçı ama aynı zamanda bir sürü sivil çocuk ve yaşlı kadın. Enkaz temizlendikten sonra Cassandra zafere hazır bir şekilde deliğe kendisi girmiş ama yalnızca yeraltı nehrini bulmuştu. Orada taş bir rıhtım olduğuna göre diğerleri binip gidecek bir tür gemi bulmuş olmalıydılar. Alternatif planların yapılması gerekiyordu yeniden. Bu yüzden papazı araması gerekmişti. Ama bütün öfkesine rağmen görüşme bundan daha iyi gidemezdi. Son başarısızlıkları için bir günah keçisi bulmuştu ve kısa süre sonra kumun altında zafer kazanmak için ihtiyaç duyduğu her şey elinde olacaktı. Biraz daha sakinleşen Cassandra merdivenlere yöneldi. Son düzenlemeleri denetleyecekti. Tahta merdivenlerden inip geçici hastane koğuşuna girdi. Sorumlu sağlık görevlisinin yanına gidip başını salladı.
İstediğim malzemeler geliyor. Kamyonlar 2 saat içinde burada olur.
Adam rahatlamış görünüyordu. Diğer adamlar da Cassandra'yı duyup sevinç çığlıkları atmaya başlamıştı. Cassandra yarı baygın yatakta yatan Painter'a baktı. Dizüstü bilgisayarını yatağın yanında bırakmıştı. Safiye'nin mavi ışığı ekranda parlamaya devam ediyordu. Bu bir hatırlatıcıydı. Cassandra göndericiyi Painter'ın iyi hali ve işbirliği için cebinde taşıyordu. Saatine baktı. Yakında her şey bitecekti. 14.06 Kara Safiye ile birlikte Pruva'da dikiliyordu. Safiye yelkenliği dokunuşuyla yürütürken Kara kardeşinin boşta kalan elini tutuyordu. Başarmışlardı. Babalarının yıllardır aradığı şeyi bulmuşlardı. İrem'i. Yelkenli tünelden geniş bir mağaraya girmişti. Mağara 30 kat yüksekliğinde 1 mil uzunluğundaydı. Bilinmeyen derinlikte devasa bir göl meydanı dolduruyordu. Yeraltı gölünde ilerlerken yelkenliden tutulan fenerler her yönü aydınlatıyordu. Ama ilave aydınlatma gereksizdi. Tavanda kenarları belirsiz, hayaleti andıran gazlı bulutlar içlerindeki ateşle dönüyor, kobalt elektrikleri parıldıyordu. Sıkışmış statik akımdı bu. Büyük olasılıkla yüzeydeki fırtınadan buraya akmıştı. Ama hayretlerinin nedeni bu ateşli gösteri değildi. Görüntü göl, tavan ve duvarlardan, kısacası her yerden yansıyordu.
Hepsi cam dedi Safiye yukarıya ve etrafına bakarak.
Bütün mağara kumların altına gömülmüş devasa cam bir kabarcıktan oluşuyordu. Safiye tavandan sarkan cam sarkıtları bile görüyordu. Mavi elektrik arkları örümcek gibi bu sarkıtlarda gidip geliyordu.
''Cüruf cam'' dedi Omaha. ''Eriyip sertleşmiş kum. Rampadakinin aynısı.''
''Burayı ne oluşturmuş olabilir?'' diye sordu Clay. Gemi yoluna devam ederken kimse bir tahminde bulunmadı. Coral göle baktı. ''Bunca su?''
''Yerkürede üretilmiş olmalı.'' diye mırıldandı Dani.
''Ya da bir zamanlar öyleydi.''
Coral onu duymuyor gibiydi. ''Eğer antimaddeyle zenginleştiyse...'' Bu olasılık hepsini dondurmuştu. Tavandaki enerjinin oynaşmasını, sakin sularda yansımasını seyrediyordu. Sonunda Safiye yumuşak bir şekilde yutkundu. Elini demir gemi başından çekip ağzına götürdü.
''Safiye sen ne?''
derken Kara da gördü. Gölün karşısındaki karanlığın içinden kıyı görünmüştü. Suların içinden yükselip karşı duvara doğru uzanıyordu. Yerden tavana kadar her büyüklükte yüzlerce siyah cam sütun yükseliyordu. Heybetli sütunlar, ince minareler ve garip biçimde bükülmüş helezonlar.
''Bin sütunlu Ubar!'' diye fısıldadı Safiye.
Elektrik gösterisiyle aydınlanan diğer ayrıntılar için oldukça yakındılar. Karanlığın içinde parlayan, ışıldayan, titreşen bir şehir ortaya çıkmıştı.
''Hepsi cam!'' diye mırıldandı Clay.
Mucizevi şehir kıyıda yükselip arka duvara kadar uzanıyor, sütunların arasına dağılıyordu. Kara'ya Amalfi sahilinde bulunan deniz kenarı kasabalarını, bir çocuğun oyuncak bloklarını hatırlatıyordu.
"İrem," dedi yanındaki hoca.
Kara arkasına baktı. Bütün rahimler güvertede diz çökmüştü. 2000 yıl sonra evlerine geri dönmüşlerdi. Bir kraliçe oradan ayrılmış ama 30 tanesi geri dönmüştü.
Safiye elini kaldırdıktan sonra yelkenli durmuş, ivmeyle hareket ediyordu.
Omaha Safiye'nin yanına gelip sarıldı.
''Biraz daha yaklaş.''
Safiye elini yeniden demir heykelin omzuna koydu. Araç yeniden harekete geçti. Kayıp antik şehre doğru ilerlemeye başladı. Barak dümenden onlara seslendi.
''Bir rıhtım daha, bakalım yanaştırabilecek miyim?''
Yelkenli taş mızrağa doğru kıvrıldı. Yaklaşırlarken Kara şehre baktı. Fener ışıkları uzaklara kadar ulaşıyor, etrafı daha fazla aydınlatıyordu. Ayrıntılar gittikçe berraklaşıyordu. Hepsi cam duvarlı olmasına rağmen altın, fil dişi ve seramik süslemeleri de vardı. Kıyı şeridinin yanındaki bir şeyde zümrüt ve yakuttan yapılmış gibi görünen mozaikler vardı. Bu bir ibibik kuşuydu. Sorguçlu kuş sabah kraliçesiyle ilgili pek çok hikayenin önemli bir parçasıydı. Hepsi son derece etkilenmişti.
''Yavaşlayalım!''
diye bağırdı Barak rıhtıma yaklaşırlarken. Safiye demir heykeli tutan elini çekti. Yelkenlinin hızı hemen kesildi. Barak gemiyi kolayca kıyıya yanaştırdı.
''Gemiyi bağlayın!'' dedi.
Rahimler tekrar ayağa kalkmıştı. Kum taşı rıhtıma atlayıp halatları kraliyet gemisindekilere uyan gümüş desteklere bağladılar.
''Evdeyiz'' dedi Lulu, gözleri yaşarmıştı.
Kara, yaşlı kadının iskeleye atlayabilmesi için geminin ortasına kadar gelmesine yardım etti. Sağlam zemine basınca hoca Safiye'ye el salladı.
''Bizi sen yönetmelisin, bizi Ubar'a sen getirdin.''
Safiye geri çekildi ama Kara onu dürttü. ''Yaşlı kadına bir iyilik yap.'' Safiye derin bir nefes alıp yelkenliden indi. Grubu Ubar'ın cam kıyısına yönlendirdi. Kara, Safiye ve Lulu'nun arkasından yürüyordu. Bu onların zamanıydı. Omaha bile ileri atılmamak için kendini zor tutuyordu. Ama başını durmadan sağa sola çeviriyor, iki kadının omzunun arasından görmeye çalışıyordu. Sahile varmışlardı. Kara yukarıya ve etrafına baktı. Dikkati dağıldığı için Safiye'nin sırtına çarptı. O ve hoca birden durmuştu.
''Ah tanrım!'' diye inledi Safiye.
Lulu dizlerinin üstüne düşüverdi. Kara ve Omaha onların yanlarından geçti. İkisi de dehşeti aynı zamanda gördü. Omaha irkildi. Kara bir adım geri çekildi. Birkaç adım ileride caddede bir iskelet, mumyalanmış bir ceset vardı. Alt yarısı hala camın içindeydi. Omaha fenerini caddenin yukarısına çevirdi.
Yola yarı gömülü başka cesetler vardı. Kara yola yarı gömülü tek bir kesik kol gördü. Siyah bir denizde boğulan birinin kolu gibi duruyordu. Bir çocuğun eline benziyordu. Hepsi camın içinde boğulmuştu. Omaha birkaç adım daha yaklaştı, sonra kenara kaçtı. Az önce bastığı yere fenerini doğrulttu. Fenerin ışığı aşağıda gömülü, kemikleri ne kadar yanmış, camın içinde kıvrılmış yatan insan cesedini aydınlattı. Kara gözlerini bile kırpmıyordu. Gördüğü şey babasını hatırlatıyordu. Sonunda elleriyle yüzünü kapatıp arkasını döndü. Arkasındaki Omaha konuştu. ''Sanırım Ubar'ın son kraliçesini kaçıran, burayı mühürleyip lanetlemesine neden olan gerçek trajediyi bulduk.'' Diğerlerine doğru yürüdü. ''Burası şehir değil, mezar.'' 43. Ayrımın Sonu Sayfa 565